Ayrım 77.
Sayfa 590. Onun Nisan'ı gelmişti artık. Bazı kimseler yoksulken, cimriyken, ansızın uyanır gibi birdenbire yoksulluktan ihtişama geçerler, şaşalı, müsrif, muhteşem oluverirler. Cebe yerleştirilen bir gelire dayanır bu. Dün ödemenin son günüydü. Genç kız 6 aylığını almıştı. Hem sonra tüylü kumaştan şapkasıyla, yünlü elbisesiyle, öğrenci ayakkabılarıyla, kırmızı elleriyle bir yatılı okul talebesi değildi artık. Güzellikle birlikte sağduyu da gelmişti ona. Sade, zengin, yapmacıksız bir zarafetle iyi giyinmiş bir kimseydi bu. Siyah ipekliden bir elbisesi, aynı kumaştan pelerini, beyaz krep döşinden şapkası vardı. Beyaz eldivenleri Çin işi fil dişi saplı bir şemsiye ile oynayan elinin inceliğini gösteriyor, ipek iskarpinleri ayağının küçüklüğünü belirtiyordu. Yanından geçerken bütün kıyafetinden içe işleyen genç bir koku yayılıyordu. Adama gelince o hep aynıydı. Marius ikinci defa yanına geldiği zaman genç kız göz kapaklarını kaldırdı. Gözleri derin bir gök mavisiydi ama bu sisli mavilikte daha bir çocuk bakışı vardı. Marius'a ilgisizlikle ağaçlar altında koşuşan çocuğa ya da sıraya gölge veren mermer çiçek saksısına baktığı gibi baktı. Marius da başka şeyler düşünerek gezintisine yeniden koyuldu. Genç kızın oturduğu sıranın yanından 6-7 defa daha geçti ama gözlerini bir kere bile ona çevirmedi. Bundan sonraki günlerde gene her zamanki gibi Lüksemburg'a gitti, gene de her zamanki gibi baba ile kızı orada gördü ama hiç dikkat etmedi. Bu kızı güzelleştiği vakit çirkin olduğu zamankinden daha fazla düşünmedi. Onun bulunduğu sıranın pek yakınından geçiyordu çünkü bu onun alışkanlığıydı. 3. İlkbahar etkileri. Bir gün hava ılıktı, Lüksemburg Parkı yer yer gölgeye, güneşe boğulmuştu. Gökyüzü sanki daha o sabah melekler yıkamışlar gibi tertemizdi. At kestanesi ağaçlarının kuytuluklarından kuşlar küçük çığlıklar atıyorlardı. Marius bütün ruhunu tabiata açmıştı, hiçbir şey düşünmüyordu, yaşıyordu, nefes alıyordu. O sıranın yanından geçti, genç kız gözlerini ona doğru kaldırdı, bakışları karşılaştı. Bu sefer kızın bakışlarında ne vardı? Marius bunu anlatamazdı. Hiçbir şey yoktu, her şey vardı. Tuhaf bir şimşek çakar gibi olmuştu. Kız gözlerini indirdi, delikanlı yoluna yürüdü. Az önce gördüğü şey bir çocuğun masum sade bakışı değildi. Açılan sonra birdenbire kapanan esrarlı bir uçurumdu bu. Her genç kızın böyle baktığı bir gün vardır. Orada bulunanın vay haline. Daha kendini tanımayan bir ruhun bu ilk bakışı gökyüzünde bir şafak gibidir. Bilinmez parlak bir şeyin uyanışıdır bu. Pek çekici karanlıkları birdenbire belirsizce aydınlatan, bugünün bütün saflığıyla geleceğin bütün ihtiraslarından meydana gelen bu unutulmaz ışığın tehlikeli büyüsünü hiçbir şey anlatamaz. Tesadüfen beliren, durup bekleyen kararsız bir sevgidir bu. Masumluğun farkında olmadan kurduğu, istemeden, bilmeden kalpleri yakaladığı bir tuzaktır bu. Kadın gibi bakan bir bakiredir bu. Bu bakışın düştüğü yerde derin bir hayal aleminin doğmaması pek enderdir. Bir ruhun derinliklerinde aşk denen şu güzel kokularla, öldürücü zehirlerle dolu, tasa verici çiçeği açtırmanın sihirli gücü, en şuh kadınların en iyi hazırlanmış göz süzmelerinden çok, bütün saflıkları, bütün şiddetli ateşleri kendinde toplamış olan bu gökten inme, kaderi değiştirici bakışta vardı. Marius o akşam harap odasına döndüğünde elbiselerine bir göz atınca farkına vardı. Günlük kıyafetiyle yani şeridin hizasından kopmuş bir şapkayla, kaba arabacı çizmeleriyle, dizleri ağarmış siyah pantolonu, dirsekleri ağarmış siyah ceketiyle, gidip Lüksemburg Parkı'nda dolaşmakla ne büyük bir utanmazlık, yakışıksızlık, işitilmemiş bir aptallıkta bulunmuştu. 4. Büyük bir hastalığın başlangıcı. Ertesi gün alışık olduğu saatte dolabından yeni ceketini, yeni pantolonunu, yeni şapkasını, yeni çizmelerini çıkardı, bu takımla giyindi. Olağanüstü bir süs olarak eldiven de giydi, Lüksemburg'a gitti. Yolda Courfeyrac'a rastladı ama görmemezlikten geldi. Courfeyrac evine döndüğü zaman arkadaşlarına, Marius'un yeni şapkasıyla yeni elbisesine rastladım, Marius da içindeydi dedi. Mutlaka bir imtihan vermeye gidiyordu. Pek aptal bir hali vardı. Marius, Lüksemburg Parkı'na gelince havuzun çevresini dolandı, kuğu kuşlarını seyretti. Sonra yosunlardan başı kapkara olmuş, bir kalçası eksik bir heykelin karşısında uzun süre hayran hayran durdu. Havuzun yanında 5-6 yaşlarında bir oğlan çocuğunun elinden tutmuş, 40 yaşlarında iri göbekli bir bey duruyordu. Çocuğa, "Aşırılıklardan kaçın oğlum, despotlukla anarşiden aynı uzaklıkta bulun," diyordu. Marius bu sözleri dinledi. Sonra bir kere daha havuzun çevresini dolandı. En sonunda ağır ağır istemiyormuş gibi yoluna doğru yöneldi. Sanki oraya gitmek için onu bir şey hem zorluyor hem de engelliyordu. Bunların hiçbirinin farkında değildi, her günkü gibi davrandığını sanıyordu. Yolun ağzına gelince öbür uçta kendi sıralarında oturan Bay Leblanc'la genç kızı gördü. Ceketini yukarıya kadar ilikledi, eteğini çekerek hiçbir buruşukluk olmaması için ceketini göğsünde gerginleştirdi. Pantolonunun pırıltılarını memnun memnun inceledi, sıraya doğru yürüdü. Bu yürüyüşte bir saldırı, muhakkak ki bir fethetme isteği vardı. Onun için Anibal Roma'ya yürüdü diyebileceğim gibi Marius sıraya yürüdü diyebilirim. Bütün davranışlarını düşünmeden yapıyordu, zihninin her zamanki düşüncelerine hiç ara vermemişti. O anda olgunluk imtihanı el kitabının pek saçma olduğunu, orada insan zekasının şaheserleri diye Racine'in 3 trajedisinin, Molière'in ise ancak bir tek komedisinin incelendiğine göre, bu kitabın ender rastlanan mankafalar tarafından yazılmış olması gerektiğini düşünüyordu. Kulağında tiz bir çınlama vardı. Sıraya yaklaşırken bir yandan da ceketini düzeltiyordu, gözleri de genç kıza dikilmişti. Ona öyle geliyordu ki genç kız yolun bütün öbür başını belli belirsiz mavi bir ışıkla doldurmuştu. Yaklaştıkça adımları ağırlaşıyordu. Sıraya daha epeyce bir uzaklık varken yolun sonundan çok önce durdu, nasıl olduğunu kendi de bilmeden geri döndü. Yolun ucuna kadar gitmediğini düşünmedi bile. Genç kız onu uzaktan ancak fark edebildi. Yeni elbiselerinin içinde pek yakışıklı olduğunu şöyle böyle görebildi. Bu arada Marius da arkasında bulunan bir kimse kendisine bakarsa rabıtalı görünmek için dimdik duruyordu. Öbür başa kadar gitti, sonra geri döndü. Bu sefer sıraya biraz daha yaklaştı. Hatta 3 ağaç kalıncaya kadar geldi ama orada daha ileri gitmenin imkansızlığını bilmem nasıl sezdi, duraladı. Genç kızın yüzünün kendine doğru eğildiğini görür gibi oldu. Öyleyken gene de güçlü, şiddetli bir gayrette bulundu, duralamasını yendi, yoluna yürüdü. Birkaç saniye sonra dimdik, metin, kulaklarına kadar kıpkırmızı, ne sağa ne sola bakmaya cesaret edemeden, bir devlet adamı gibi eli elbisesinin göğsünde sıranın önünden geçiyordu. O anda meydandaki topun altındaydı, şiddetli bir çarpıntı duydu. Kızın sırtında gene bir gün önceki ipekli elbisesi, başında da o kreptöşin şapkası vardı. Onun sesi olması gereken anlatılamaz bir ses duydu. Sakin sakin sohbet ediyordu, pek güzeldi. Genç adam onu görmeye uğraşmamakla birlikte varlığını duyuyordu. François de Neuchâteau'nun Gibla baskısının başına kendi eseri olarak koyduğu Marcos Obregón de la Ronda hakkındaki yazıyı gerçekte benim yazdığımı bilse bana karşı saygı duymaktan muhakkak ki kendini alamaz diye düşünüyordu. Sırayı geçti, pek yakında olan yolun ucuna kadar gitti, sonra geri döndü, güzel kızın önünden geçti. Bu sefer rengi çok soluktu. Zaten pek tatsız şeylerden başka bir şey duymuyordu. Sıradan da genç kızdan da uzaklaştı. Arkası ona dönüktü ama kızın kendisine baktığını tahmin ediyordu. Bu da onu sendeletiyordu, ayakları dolanıyordu. Bir daha sıraya yaklaşmaya uğraşmadı. Yolun yarısına doğru durdu. Orada hiç yapmadığı şey yan bakışlar atarak oturdu. Kafasının en belli belirsiz derinliklerinde şöyle bir düşünce geçiyordu. Beyaz şapkalarına, siyah elbiselerine hayran olduğu kimseler şimdi onun parlak pantolonuna, yeni ceketine karşı duygusuz kalamazlardı. Bir çeyrek saat sonra bir ışıkla çevrelenen sıraya doğru yürümeye başlayacakmış gibi yerinden kalktı. Ama ayakta hiç kımıldamadan öyle duruyordu. 15 aydan beri ilk defa olarak aklına bir şey geldi. Şurada her gün kızıyla birlikte oturan bu bey de şüphesiz ki kendisini fark etmişti, onun bu devamlı gelişlerini garip buluyordu. Gene ilk defa olarak bu yabancıyı gizli düşüncelerinde bile olsa Bay Leblanc lakabıyla anmanın saygısızlık olduğunu düşündü. Böylece birkaç dakika başı önünde elindeki bir değnekle kumların üzerine resimler çizerek durdu. Sonra birdenbire sıranın Bay Leblanc'la kızının ters yönüne döndü, evine gitti. O gün akşam yemeği yemeyi unuttu. Akşamın saat 8'inde bunun farkına vardı. Saint-Jacques sokağına inmek için vakit geç olduğundan adam sende dedi. Bir parça ekmek yedi. Elbisesini iyice fırçalayıp özenle katladıktan sonra yattı. 5. Bougon Hatun'a düşen çeşitli yıldırımlar. Ertesi gün Bougon Hatun, Gorbu Harabesi'nin yaşlı, önemli, kiracı, kapıcı, orta hizmetçisine Courfeyrac bu adı takmıştı. Daha önce de bildirdiğimiz gibi aslında kadının adı Bayan Bourgon'du ama bu Courfeyrac'ın hiçbir şeye saygısı yoktu. Bougon Hatun, Bay Marius'un gene yeni elbisesiyle sokağa çıktığını görünce şaşırdı. Marius, Lüksemburg Parkı'na gitti ama yarı yoldaki sıradan ileri geçmedi. Bir gün önceki gibi oraya oturdu. Beyaz şapkayla siyah elbiseyi, özellikle mavi ışığı uzaktan iyice görüyordu. Yerinden hiç kımıldamadı, evine de ancak parkın kapılarını kapattıkları zaman döndü. Bay Leblanc'la kızının gittiklerini görmedi. Bundan da onların West Sokağı kapısından çıktıkları sonucuna vardı. Daha ileride birkaç hafta sonra düşündüğü zaman o akşam nerede yemek yediğini bir türlü hatırlayamadı. Ertesi gün bu üçüncü gündü. Bougon Hatun gene yıldırımla vuruldu. Marius yeni elbisesiyle sokağa çıkıyordu. 3 gün üst üste diye haykırdı. Onun peşinden gitmek istedi ama Marius çok iri adımlarla pek hızlı yürüyordu. Dağ keçisinin peşine düşen bir su aygırıydı sanki. 2 dakikada onu gözden kaybetti. Nefes darlığından 3/4 boğularak öfke içinde soluk soluğa geri döndü. Her gün güzel elbiselerini giyiyor diye homurdandı. İnsanları böyle peşinde koşturuyor. Akıl alacak şey mi hiç? Marius Lüksemburg Parkı'na gitmişti. Genç kız da gene Bay Leblanc'la oradaydı. Marius bir kitap okur gibi yaparak elinden geldiği kadar yaklaştı ama gene oldukça uzakta kaldı. Sonra döndü, kendi sırasına oturdu. Orada 4 saat boyunca kendisiyle alay ediyorlarmış gibi gelen serçelerin yolda sıçrayışlarını seyretti durdu. Böylece 15 gün geçti. Artık Marius Lüksemburg'a gezinmek için değil oturmak için gidiyordu. Yalnız hep aynı yere oturuyordu, bunun neden olduğunu kendi de bilmiyordu. Oraya gelince bir daha yerinden kımıldamıyordu. Her sabah yeni elbisesini boşuna giyiyordu. Ertesi gün aynı şeyi tekrarlıyordu. Genç kız muhakkak ki pek güzeldi. Bir eleştirme kabilinden ona bulunabilecek tek kusur şuydu. Üzgün olan bakışlarıyla neşeli olan gülüşü arasındaki çelişme yüzüne bir parça dalgın, şaşkın bir hal veriyordu. Bunun sonucu olarak da bazı anlarda bu sakin yüz sevimliliğini kaybetmeden garipleşiyordu. 6. Esir edildi. İkinci haftanın son günlerinden birinde Marius gene her zamanki gibi sırasında 2 saatten beri sayfasını çevirmediği açık bir kitabı elinde tutarak oturuyordu. Birdenbire ürperdi. Yolun ucunda bir olay geçiyordu. Bay Leblanc'la kızı sıralarından ayrılmışlardı. Kız babasının koluna girmişti. Ağır ağır Marius'un bulunduğu yere doğru geliyorlardı. Marius kitabını kapattı, sonra gene açtı. Sonra okumaya zorladı kendini, titriyordu. Işık dosdoğru ona geliyordu. Aman yarabbi diye düşündü. Bir tavır takınmaya vakit bulamayacağım. Bu arada ak saçlı adamla genç kız yaklaşıyorlardı. Bir saniye bile olmamıştı ama ona 100 yıldan beri sürüyormuş gibi geliyordu. Bu yana doğru ne yapmaya geliyorlar bunlar diye geçirdi içinden. Nasıl? O buradan geçecek. Ayakları bu kumun üzerinde, bu yolda, benden 2 adım ötede yürüyecek. Altüst olmuştu. Çok yakışıklı, güzel olmak isterdi. Nişan sahibi olmak isterdi. Ayakların tatlı, ölçülü sesinin yaklaştığını duyuyordu. Bay Leblanc'ın ona öfkeli öfkeli baktığını tahayyül ediyordu. Acaba bu bey benimle konuşacak mı diye düşündü. Başını eğdi, başını kaldırdığında ikisi de tay yanındaydılar. Genç kız geçti, geçerken de ona baktı. Gözünü kırpmadan onu tepeden ayağa titreten düşünceli bir tatlılıkla baktı. Bunca zamandan beri onun kendisine kadar gelmediği için sitemde bulunuyor, işte ben geldim diyor gibiydi. Marius'un ışık dolu bu bakışlar karşısında gözleri kamaştı. Beyninde bir ateş yanıyormuş gibi geliyordu. O kendisine gelmişti. Ne mutlu. Sonra da ona nasıl bakmıştı. Genç kız ona şimdiye kadar göründüğünden çok daha güzel göründü. Dişi, meleksi bir güzellikle Petrarchus'a şiirler söyletecek, Dante'yi dize getirecek tam bir güzellikle güzeldi. Masmavi göklerde yürüyormuş gibiydi. Marius ayakkabıları tozlu olduğundan müthiş canı sıkılıyordu. Kızın ayakkabılarına da baktığına emindi. Gözden kayboluncaya kadar onun arkasından baktı. Sonra Lüksemburg'un içinde deli gibi yürümeye başladı. Belki de zaman zaman kendi kendine gülüyor, yüksek sesle konuşuyordu. Çocuk dadılarının yanından geçerken o kadar hayal içinde yüzüyordu ki her biri onu kendisine aşık sanıyordu. Onu sokakta bulabilmek ümidiyle parktan çıktı. Odeon'un kemerleri altında Courfeyrac'a rastladı. "Gel birlikte yemek yiyelim," dedi. Russo'ya gittiler, 6 frank harcadılar. Marius dev gibi yemek yedi. Garsona da 6 metrelik bahşiş bıraktı. Tatlılarını yerken Courfeyrac'a "Gazeteyi okudun mu?" dedi. "Audrey de Puravo ne güzel konuşmuş." Delicesine aşıktı. Yemekten sonra Courfeyrac'a "Seni tiyatroya davet ediyorum," dedi. L'Auberge des Adres piyesinde Frederick'i seyretmek üzere Port Saint-Martin'e gittiler. Marius çılgınlar gibi eğlendi. Aynı zamanda kabuğuna çekilmiş hali de arttı. Tiyatrodan çıktıktan sonra bir su birikintisinin üstünden atlayan işçi kızın paça bağına bakmamakta inat etti. Courfeyrac, "Bu kadını seve seve koleksiyonuma katabilirim," dediği zaman onu adeta iğrendirdi. Courfeyrac ertesi gün onu öğle yemeğine Voltaire kahvesine davet etti. Marius oraya gitti, bir gün öncekinden daha da çok yemek yedi. Pek düşünceli, çok neşeliydi. Adeta kahkahayla gülmek için bütün fırsatları yakalıyordu. Kendisine tanıtılan rastgele bir taşralıyı sevgiyle kucakladı. Masanın çevresine bir öğrenci halkası kurulmuştu. Sorbonne kürsüsünden savrulan, devletin para ödediği saçmalıklardan söz edilmişti. Sonra konuşma sözlüklerdeki, Kişera'nın telaffuz kitabındaki yanlışlıklara, boşluklara dökülmüştü. Marius tartışmayı keserek, "Ama gene de nişan sahibi olmak çok hoş bir şey," diye haykırdı. Courfeyrac alçak sesle Jean Prouvaire, "İşte bu acayip," dedi. Jean, "Hayır, işte bu pek ciddi bir şey," dedi. Gerçekten de ciddi bir şeydi bu. Marius, büyük ihtirasların başlangıcı olan o şiddetli, pek sevimli ilk saati yaşıyordu. Bütün bunları bir tek bakış yapmıştı. Mayın doldurulunca, yangın hazır olunca, bundan daha kolay bir şey olamaz. Bir bakış kıvılcımdır. Olan olmuştu. Marius bir kadını seviyordu. Hayatı bilinmezliklere dalıyordu. Kadınların bakışı görünüşte sakin ama gerçekte korkunç olan çarklara benzer. Her gün yanlarından rahat rahat, korkmadan, hiçbir şeyden şüphelenmeden geçilir. Hatta öyle bir an gelir ki böyle bir şeyin varlığı bile unutulur. İnsan gider, gelir, hayal eder, konuşur, güler. Birdenbire bakar ki yakalanmış. Bitti. Çark sizi tutar, bakış sizi yakalamıştır. Nerenizden nasıl olursa olsun sizi yakalamıştır. Sürüklenen düşüncenizin herhangi bir yerinden ya da kapıldığınız bir dalgınlıktan mahvoldunuz. Ona bütününüzle kapılacaksınız. Esrarlı güçler zinciri sizi kıskıvrak bağlar, boş yere çırpınırsınız. Artık hiçbir insan yardımı sizi kurtaramaz. Bir çark düzeninden bir başkasına, acıdan acıya, işkenceden işkenceye düşeceksiniz. Siz de aklınız, servetiniz, geleceğiniz, ruhunuzda, kötü bir insanın ya da asil bir kalbin esiri olduğunuza göre Bu korkunç makineden ya utançla çirkinleşmiş ya da ihtirasla güzelleşmiş olarak çıkarsınız. 7. Tahminlere bırakılan U harfinin başından geçenler. Yalnızlık, her şeyden kopma, gurur, bağımsızlık, tabiat sevgisi, günlük maddi bir meşgale yokluğu, hayatın kendisi, gizli dürüstlük savaşmaları, bütün kainatın karşısında iyi niyetli baygınlık, Marius'u ihtiras denilen tutkunluğa hazırlamıştı. Babasına tapması yavaş yavaş din haline gelmişti. Her din gibi de ruhun derinliklerine çekilmişti. Ön plana bir şeyin geçmesi gerekiyordu. Aşk geçti. Koskoca bir ay geçti, Marius her gün Lüksemburg Parkı'na gitti. Saati gelince hiçbir şey ona engel olamıyordu. Courfeyrac nöbeti geldi diyordu. Marius hayranlıklar içinde yaşıyordu. Genç kızın ona baktığı şüphesizdi. En sonunda biraz cesaretlenmişti, sıraya yaklaşıyordu. Yalnız gene de aşıkların çekingenlik içgüdüsüyle, ihtiyat içgüdüsüne uyarak artık önünden geçmiyordu. Babanın dikkatini çekmemeyi faydalı buluyordu. Duruşlarını derin bir ustalıkla, kendini genç kıza elden geldiği kadar çok, yaşlı beye az görünecek şekilde ayarlıyor, heykel kaidelerinin ağaçların arkasını seçiyordu. Bazen saatlerce bir Leonidas'ın, bir Spartaküs'ün gölgesinde kımıldamadan duruyordu. Elindeki kitaptan arada sırada yavaşça kalkan gözleri güzel kızı arıyordu. O da belirsiz bir gülümsemeyle sevimli yüzünü ona doğru çeviriyordu. Ak saçlı erkekle dünyanın en tabii, en rahat haliyle konuşurken, bakir, ihtiraslı bir gözün bütün hayalleri Marius'a dayanıyordu. Havva'nın dünyanın ilk kurulduğu günden beri her kadının hayatının ilk gününden beri bildiği kalu beladan kalma eski oyun. Ağzı birine karşılık verirken gözleri başkasıyla konuşur. En sonunda Bay Leblanc'da bir şeylerin farkına varmış olacak ki çoğu zaman Marius gelince ayağa kalkıyor, yürümeye başlıyordu. Alışık oldukları yeri bırakmış, sanki acaba Marius da peşlerinden gelecek mi diye yolun öbür başında gladyatör heykelinin yanındaki sırayı benimsemişti. Marius bunu anlayamadı, hataya düştü. Baba devamsızlığa başladı. Artık kızını her gün getirmiyordu. Kimi vakit yalnız geliyordu. O zaman Marius orada uzun zaman kalmıyordu. Başka bir hata. Marius bu belirtilerin farkında değildi. Çekingenlik aşamasından tabii kaçınılmaz ilerleme, körlük aşamasına geçmişti. Aşkı büyüyordu. Onu her gece rüyasında görüyordu. Sonra umulmadık bir mutluluğa erişmişti. Ateşe dökülen yağ gibi gözlerindeki koyu karanlık arttı. Bir akşam gün batışında Bay Leblanc'la kızının kalktıkları sıranın üzerinde bir mendil bulmuştu. Pek sade, işlemesiz bir mendil ama bembeyaz, ince, ona anlatılamaz nefis kokular saçıyormuş gibi gelen bir mendil. Büyük bir şevkle kaptı. Bu mendile UF markaları işlenmişti. Marius bu güzel çocuk hakkında hiçbir şey bilmiyordu, ne ailesini, ne adını, ne de evini. Bu iki harf ona ait ilk yakaladığı şeydi, üzerine derhal hayallerini kurmaya başladığı tapılacak harfler. U besbelli ki küçük adıydı. Ursül diye düşündü, ne hoş ad. Mendili öptü, kokladı, gündüz kalbinin üzerine, etinin üstüne koydu. Gece de uyumak üzere dudaklarının altına aldı. Bunda onun bütün ruhunu seziyorum diye haykırdı. Bu mendil yaşlı beyin mendiliydi, farkında olmadan cebinden düşürmüştü. Marius buluştan sonraki günlerde parka geldiğinde artık mendili öpüyor, kalbine bastırıyordu. Güzel çocuk bundan bir şey anlamıyordu, anlamadığını da belirsiz işaretlerle bildiriyordu. Marius da ey utangaçlık diyordu.